Herkese tekrar tekrar merhabalar diyoruz. Bugün canlı betimlemelerimizin 15.sini yapıyoruz. 15 defa sizlerle bir ara bulunduk farklı farklı arkadaşlarımızla ve yaklaşık bir ay sürdü. Sanırım 23 Nisan civarları başladık, yani o hafta olması lazım. Çok emin değilim ama o günden bugüne devam eden çok güzel bir maraton oldu. Ve arkadaşlarımız sağ olsun, onların emekleriyle güzel bir noktaya geldik. Bugün de ben çok sevdiğim bir film ve kitap serisidir. Harry Potter'ı konuşacağız. Oradaki mekan veya karakterleri arkadaşlar nereye betimleyecek beraber göreceğiz. Onlarla ilerleyeceğiz. Ama önce bir tanıyalım, belki her programın başında olduğu gibi hepinizi tek tek. Arkadaşlar, hangi bölümdesiniz? Harry Potter'ı okumuş muydunuz? Bir buradan başlayarak ilerleyelim biraz. Tek tek konuşalım.
Ben Meryem. Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Harry Potter ve tüm serisini ilk lisede izlemiştim. Hatta o da arkadaşım Beyza, o çok sevdiği için bir de izlemişti. Ama o günden sonra ilk defa bu film için sadece bu bölümünü izledim, bu filmini izledim. O zaman da çok sevmiştim, ne izlediğimde de çok hoşuma gitti. Ama kitaplarını hiç okumadım, sadece filmlerini izledim.
Filmlerini izledin. Tabii bu felsefe taşı sizin daha çok ele alacağınız. Zaten ilk bütün mekanların, olayların tanıtıldığı bir şey aynı zamanda, değil mi? Hani evet. Her şey oradan başlıyor zaten. Oradan ilerliyor. Evet. Devam edelim.
İsmim Adem Saraç. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de Harry Potter'ı filmlerini izledim. Çok severdim izlemeyi. Birkaç kere izledim. Kitabını okumadım. Bir daha incelemek nasip oldu.
Peki. Teşekkürler Adem. Hoş geldin sen de.
Ben Merve Sarı. Ben de Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2. sınıf öğrencisiyim. Aha. Ben de sadece filmini izledim. Kitabına bakma fırsatım olmadı. Çünkü...
Peki, hoş geldin sen de Merveciğim.
Ben Osman Zuzlu.
Bir şey söyleyecektik galiba diyordu. Ha, tamam Osman, devam et.
Peki. Ben de psikolojik danışmanlık rehberlik 2. sınıf öğrencisiyim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Harry Potter'ı çocukluğumdan beri çok severdim. Lisede de okuma fırsatı buldum bütün kitaplarını. Yani ayrı bir sempatim vardır.
Evet, güzel, kitaplarını da okumuş biri olarak o zaman zaman zaman konuşacağız zaten. Bu yine Felsefe Olur. Taşı ilk kitabıydı aynı zamanda. Değil mi?
Evet. Evet.
Evet.
Merhaba, ben Büşra. Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Harry Potter'ı küçüklüğümden beri çok severdim. Bayağı hayranıydım. Bazı filmlerini sinemada seyretmek nasip oldu. Son kitabı Ödüm Yazıgerlerini okumuştum. Yani küçüklüğümden beri aslında beraber büyüdüğüm bir film diyebilirim.
Evet, gerçekten hani o nesil, hani şöyle diyelim 90-92 doğumlu neslin birlikte o kitapla büyüdüler, yani küçüklükten onunla birlikte. Evet. Harry Potter'la birlikte büyüdüler. Harry Potter da galiba ilk sezondaki ilk filminde 10-11 yaşlarında bayağı, mı?
Evet, yani ben bayağı okula falan gitmiyordum. 8 yaşında falan ortam gerekiyordu.
Evet. Evet, doğru. Evet.
Merhaba, ben de Beyza. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani ben Harry Potter'ı biraz bağımlısı olarak tanımlayabilirim bence kendimi. Çünkü izleyecek hiçbir şey bulamazsam açıp en baştan izliyorum yani. Kitapların hepsini de henüz okuma fırsatı bulamadım ama yani onları da okuyacağım. Aklımda fırsat bulursam yapacağım umarım onları da.
Bu şekilde. Evet, çok güzel. Sonra Harry Potter'dan sonra bir iki devam filmi de çektiler, değil mi? Harry Potter'ıyla o şeyle ilgili bu...
Fantastik Canavarlar filmiyle çekti ama maalesef o kadar da güzel değildi yani.
Evet, tamam, evet. O etkiyi Harry yaratmadı.
Farklıydı.
Aynen. Peki. O zaman bu kadardınız galiba, değil mi arkadaşlar?
Evet.
O zaman isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Kim başlamak isterse, nasıl bir yöntem izleyeceksiniz?
Hocam, ilk karakterlerden başlayacağız.
Tamam.
Ben karakterlerin bir kısmını anlatacağım. Birincisi Albus Dumbledore. Kendisi Harvard Yazıcılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürü. Hı hı. Ve filmde de çok güçlü bir büyücü olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Bu resimde onu mavi gözleri, gri renkli omuzların arkasında gür saçları, hı hı, gri renkte göğsüne kadar gelen sakallarıyla görüyoruz. Hı hı. Yarım ay şeklinde camları olan gözlük takmış. Üzerinde parlak ve bol süslemeli koyu kahve tonlarında bir cübbe var. Cübbenin omuz kısmında boylu bir kısım var. Burada mavi, turuncu, sarı gibi renklerde çeşitli işlemeler var. Başında yine bordo renklerinde bol süslemeli bir başlık var. Bu başlık dört parmak genişliğinde başının çok az bir kısmını kapsıyor. Diğer karakterimiz Minerva McGonagall.
Kim
dedi? Cadıcılık ve Büyücülük Okulu'nda müdür yardımcısı ve biçim değiştirme öğretmenidir. Okulda sınav yaptığı sıralarda kediye dönüşüyor. Çünkü kedilerin gözleri çok daha keskin oluyormuş. Bu resimde onun sıkı bir topuz yaptığı siyah saçları, koyu yeşil cübbesi ve burnunun ucunda elit şeklindeki gözlükleriyle görüyoruz. Boynunda at malı gibi görünen bir takı var. Onun üzerinde de üç küçük yuvarlak şekil var. Diğer karakterlerin Dursley ailesi. Bu fotoğrafta bir aile fotoğrafı. Vernon Dursley, Petunia Dursley, Dudley Dursley var. Ben tek tek kendilerini anlatacağım.
Tamam.
Vernon Dursley, Harry Potter'ın teyzesinin eşidir. Harry'e her zaman kızıp emirler yağdıran, hücrelerden nefret eden bir karakterdir.
Evet.
Biri yarı kalıplı bir adamdır. Boynu yok gibidir ama koskoca bir bıyığı vardır. Bu resimde onun kahverengi bir takım elbise giymiş olarak görüyoruz. Beyaz gömlek giymiş, üzerine açık kahve tonlarında bir kravat takmış. Haliyle ceketin kenarından tutarak insanlara tepkik eden bakarcasına bir tavır içindedir. Petunia Dursley, Harry Potter'ın teyzesidir. İnce yüzlü, kemikleri dışarı fırlamış ve boynu normalden iki kat uzun olan bir karakter. Saçları kulağının biraz altı hizasında, kısa bir saç. Bu resimde onu açık mavi bir gömlekle, boynunda ince bir kolye ve kulaklarında top şeklinde çok küçük sayılamayacak küpelerle görüyoruz. Üzerinde çiçek resimleri olan mutfak önlüğü var ve oğlunun üzerine titrer bir şekilde poz vermiş. İkisinin ortasında Dudley Dursley var. O da Harry Potter'ın kuzeni. Tombul ve kısa boylu. Her zaman yemek yemeyi seven ve bir o kadar da korkak bir tipleme. Bu resimde onu koyu bordo bir takım elbise, beyaz gömlek üzerinde sarı bordo çizgili bir kravatla görüyoruz. Başında üzerinde S harfi yazan kalın kırmızı şerifli bir şapka var. İki eliyle ceketinin kenarlarından tutmuş ve gülerek poz vermiş. Diğer karakterimiz Hagrid. Harry Potter arkadaşlarının yakın arkadaşı.
Evet.
Ayrıca Dumbledore'a da ayrı bir yakınlığı var. Yarı insan, yarı dev bir karakter. Bu resimde onu bir karış olan siyah gür sakalları ve boyun hizasını siyah gür saçları ile görüyoruz. Elinde karşıya yönelterek tuttuğu bir pembe şemsiye var. Profesör Quirrell okulda karanlık sanatlara karşı savunma profesörüdür. Kafasının arkasında Lord Voldemort'u gizleyen bir karakter.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Hagrid'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Hagrid epey iri yarı değil mi? Yarı insan yarı dev dedin ya. Yani dev kısmı neresinden başlıyor veya o nasıl anlaşılıyor, onu bir anlatırsan.
Devlerim hocam yani çok büyük, iri bir adam. Yani normal insandan çok daha uzun, kilolu. O anlamda dev gibi ama hani görünüş olarak yani yüzü, saçı, eli, kolu her yeri insan gibi.
İnsan ama çok uzun boylu, çok kilolu diyorsun. Yani uzun boy derken nasıl yani mesela bir iki metre falan daha öyle gibi mi görünüyor yani veya diğerleri onun onu abartmışlar mı yoksa uzun boylu bir insan büyüklüğü gibi mi?
Hocam çok ayrıntısını bilmiyorum ama yani olabilir bence böyle bir insan. Abartmamışlardır. Yani iki metreden belki birazcık daha fazla birisi.
Can, bölüyorum. Bir filmde hangi film olduğunu şu an tam hatırlayamadım ama şeyden bahsediyor. 6 yaşındayken babasını parmağıyla kaldırabildiğinden bahsediyor. İki parmağıyla yukarı kaldırabildiğini bahsediyor. Ama tabii filmde o kadar detaylı bir şekilde büyük dev olarak gösterememişler. Ama
çok güçlü olduğunu hani oradan herhalde vurgulayabiliyoruz.
Evet, yine de uzun görünüyor hocam.
Tamam.
Ve bilgi verebilir miyim hocam bununla
alakalı? Tabii ki.
Robin Williams'ı tanıyor musunuz?
Evet.
Harvard rolü için kendisini önermiş ancak İngiltere'yle ya da yani Büyük Britanya adalarından olmadığı için kabul edilmemiş.
Anladım. İlginçmiş. Evet.
Devam ediyorum. Profesör Quirrell, tıbda karanlık sanatlara karşı savunma profesörüdü. Kafasının arkasında Lord Voldemort'u gizleyen bir karakter. Harry ile arkadaşça davranıp onu öldürmeyi planlasa da başarısız olmuştu bu filmde.
Evet doğru, ilk filmde vardı. Bunun
başında birçok kez doladığı mor bir sarıkla görüyoruz. Sarığın bir ucu sol tarafından getirilip sağ omuzundan arkaya geçiriliyor. Üzerinde koyu kahve tonlarında takım elbise var. Açık tenli ve beyaz bir yüzü var. Gözleri de sanırım mavi.
Bana bir şey soracağım. Bu müdür Albus sanırım 6.'da falan değişiyor değil mi o oyuncu sonu? 6'da mı 5'te mi ne başka bir oyuncu oynuyor?
3. filmde.
3'te mi değişiyor?
Evet. Ölüyor, vefat ediyormuş ilk 2 filmdeki oynayanı
da. Ha, yine başka biri. Yine benzer bir şey mi koymuşlar 3'ten sonra da yine yani aynı tiplemeye yakın bir tipleme mi vardı acaba?
Evet, zaten çok dikkatli bakılmadığı sürece yani fark edilmiyor. Ama aslında çok farklılardı yani. Değişik
muhtemelen makyajla vesaire değil de o zaman benzetmeye çalıştılar.
Evet, zaten yüzün sakalıyla kaplı olduğu için hani çok da belli edilecek bir detay yok. Biraz el ve boy olarak fark ediliyor.
Anladım. Ha, doğru. Sakallar çok fazla olduğu için yüzleri o kadar göremiyoruz o zaman. Çok fazla evet. Sakallar değil mi?
Sadece göz çevresi.
Son karakterimiz de Gerrit Oliver'dır. Kendisi asa satıcısı bir filmde. Ailesiyle beraber asırlardır düzenli asa yapan ve satan kişidir. Dünyanın en iyi asa yapımcısı olduğu gibi Harry Potter'a Voldemort'un asası olan Mürver asasının ikizi olan asayı vermiştir. Bu resimde onu dağınık beyaz saçları, altları şiş görünen mavi gözleriyle görüyoruz. Üzerinde koyu kahve tonlarında bir ceket var. Yine aynı renklerde bir kulları boynuna bağlamış.
Anladım.
Benim ismim bu kadardı.
Teşekkürler. Evet, Adem.
Merhaba, ben Adem. Lily Evans'la devam edeceğim. Diğer ismi Lily Potter. Ana karakter Harry Potter'ın annesidir. Kızıl saçları vardır, beyaz tenli. Ölmeden önce Karanlık Lord Voldemort tarafından oğlu Harry korurken öldürülmüştü. Filmde kendisiyle ilgili çok sahne olmamasına rağmen onu ve eşini az sayıda sahnede görüyoruz. Resimde mavi yeşil bir bluz görüyoruz. Kızıl saçları omzunun iki yanından aşağı sarkıyor ve hüzünlü bir görüntü içerisinde.
Evet, çok az rastladığımız, ara ara gösterilen bir karakterdi o da.
Diğer karakterimiz James Potter. Harry Potter'ın babasıdır. Tıpkı Harry Potter gibi kendisi de aynı yuvarlak gözlükleri kullanıyor. Kısa ve dalgalı saçları var. Sakalsız, beyaz tenli bir yüze sahip. Tıpkı Harry gibi o da Hogwarts büyücülük okuluna gitmiş. Hogwarts yıllarında bazı arkadaşlarıyla beraber Zümrüt Anka yoldaşlığını kurmuş.
Ki o da serideki filmlerden birine adını verecek. 3 galiba değil mi? 3 değil mi?
5. film olması 5 miydi? Üçüncü karakterimiz Hermione Granger. Harry Potter'ın en yakın arkadaşlarından birisidir. Büyü bilgisi diğer öğrencilere göre ve hatta Harry Potter'a göre daha öndedir. Resimde üzerinde Gryffindor'daki öğrencilerin giydiği siyah kırmızı pelerin var. Sağ elinde yaklaşık 2 karışlık tahta asasına ileri tutar bir şekilde durmaktadır. Sarı saçlara, kahverengi gözleri ve beyaz tene sahiptir. Hikayede Harry'nin en büyük yardımcılarından biridir.
Ben şey merak ediyorum. Bu pelerin nasıl bir şey?
Pelerin siyah hocam. Kenarlarından böyle düğme yok ama o düğmenin olacağı yerlerde kırmızı bir şerit iniyor gibi düşünün. İç kollarının iç kısmında da gene ufak bir kırmızı şerit var ama genel olarak siyah bir pelerin.
Yani ya yok, şekil olarak var. Yani şala mı benziyor, hırka gibi bir şey mi yani pelere dediğin şeyin tam olarak hani onu merak
ediyorum. Karışımı gibi hocam, eşyalar kısmında ayrıca.
Ha eşya anlatacaksın yani. Tamam okey, varsa tamam devam.
Diğer karakterimiz hikayemizin ana karakteri Harry Potter. Simgeleşmiş olan yuvarlak ince gözlüklere sahip, mavi gözlü, kısa saçlı ve beyaz tenlidir. Alnında Voldemort'un ailesini öldürdüğü geceden kalma, Voldemort'un bıraktığı sivri köşeli N harfine benzer bir yara izi var. Dikey Z harfi de denebilir. Hikaye genelinde bu yara izi zaman zaman Voldemort ile arasında bir etkileşim doğurmakta. Ayrıyeten evet. O yara iziyle birlikte Voldemort'un sahip olduğu bazı önemli yetenekler de Harry Potter'da geçmiştir. Bu resimde Gryffindor'un siyah ve az önce bahsettiğimiz pelerini, siyah yer yer kırmızı pelerin üzerinde elindeki asayı ileri doğrultmakta ve gergin bir şekilde durduğunu görmekteyiz.
Tabi bu çocukluk resmini mi alıyoruz burada? Yani ilk filmdeki resmi Harry Potter değil mi? Sonra büyüyor evet. Tabii.
İlk filmdeki resmi değil hocam benim aldığım şu an aslında da.
Anladım. Yani, peki Harry Potter şey dedin alnında yara izi var. Sanki burnu da mı bir değişikti onun bir şeyler diyorlardı ama neyi vardı?
Burnu öyle spesifik bir özelliği değil, yok. Tamam. Okka burun denilebilir. Hı-hı. Yani düzgün bir burnu var aslında. İnce dudak yapısına sahip. Yani kemikli denilebilecek belki bir yüz yapısı ama yani denmeyebilir.
Zayıf mı şişman mı?
Zayıf denilebilir. Yani şişman kesinlikle denmez. Hı hı. Zayıf veya orta fit denilebilir ama zayıfa daha yakın bence.
Anladım. Boyu ne kadar boyu?
Boyu orta kısa denilebilecek bir boya sahip. Yani orta boylu denilebilir veya kısa da denilebilir. Şu an tam yani seride gitgide
değişiyor.
İlk film için orta boylu diyebiliriz aslında.
Mesela Malfoy'dan bayağı bir kısa hocam.
Aslında 1.70 boyları belki ortalama olarak söylenebilir.
Anladım.
Yani gençliği için, bu film için değil ama.
Bu film için kısa.
Diğer karakterimiz Ron Weasley. Harry'nin en yakın arkadaşlarından birisi. Ve Voldemort'a olan karşı mücadelesinde en büyük yardımcılarından birisidir. Mavi gözlü, kızıl uzun kâkülleri alnını kapatan saçları var. Önemli karakteristik özelliklerinden biridir belki dış görünüş olarak. Uysal bir görünüşü vardır. Portrede Gryffindor'un gene aynı siyah kırmızı desenli pelerini üzerindedir. Beyaz gömleği vardır. Sarı kırmızı bordo renkli kravat takmaktadır ve elinde asası vardır. Sağ elinde asasını objektife doğru
tutuyor. Tutmaktadır.
Diğer karakterimiz Draco Malfoy.
Evet. Bu tabii şey bu arada Hermione, Harry ve neydi o çocuğun adı?
Ron Weasley.
Ron Weasley. Sen şimdi Ron'u anlattın değil mi? O R'leri söyleyemiyor normalde. Herhalde İngilizcesini de söyleyemiyor olarak yaptılar onu. O şekilde bilerek getirdi. Tipinde başka bir farklılık var mı Ron'un?
Tipinde bir yani...
Normalde çilli olacak.
Çilli.
Evet.
Evet. Çilli.
Çene yapısı biraz daha sivri geliyor. Mesela Harry'nin daha dikdörtgen bir çene yapısı varken kare. Onun daha sivri geliyor.
Anladım. Hani tipine bir özel bir şey yapmıyor ama burada bir çillilik var diyorsun. Evet.
Kızıl saçları bence saçları çok karakteristik. Onun dışında yani.
Tamam. Devam edelim.
Draco Malfoy. Hikayede Harry ve arkadaşlarının sürekli karşısında yer alan karakterdir. Altın sarısı saçları vardır. Uzun sivri bir yüze sahip. Hafifçe büyük bir buruna sahip bir karakter. Slytherin takımından olduğundan dolayı üzerinde Slytherin renkleri olan siyah koyu yeşil pelerin beyaz gömlek, siyah yeşil kravat var. Hikayede birçok kez Harry ile karşı karşıya gelir. Harry'nin planlarını bozmaya çalışır. Ama Harry Potter'a göre daha güçsüz bir karakterdir. Sinirli bir, yani güzel. Genelde öfkeli bir, aynen yani öyle kıskanç bir tiptir. Fiziksel özellik olarak uzun boylu denilebilir. Saçları kaşlarına gelecek kadar uzunlukta, çok uzun değil. Yani kâkül alnını kapatıyor anca. Ama kısa denmeyecek bir saça sahip. Bu kadar.
Peki teşekkür ediyoruz.
İki tane daha karakterim var hocam.
Tamam.
Severus Snape.
Snape evet.
Hogwarts'ın en önde gelen hocalarından birisidir. Siyah, ortadan ikiye ayrılmış düz saçları var. Sakalsız bir yüz, siyah gözler ve uzun bir buruna sahiptir. Kendisi bir Slytherin'dir. Ve onu hep siyah ceket ve pelerin içinde görürüz. Sert bakışlı ve mizacı sert birisidir. Gayede Harry Potter'a karşı sert davranan ve bu sert tavırları da Harry'nin Harry'nin babası James Potter'a olan öfkesinden kaynaklanmaktadır. Sert mizacı olduğunu söyledim. Yaşlı bir insandır. Saçları düzdür.
Korkutucu bir yüzü var hocam.
Yani. Korkutucu mu? Ha evet.
Korkutucu ve genelde mimiksiz denilebilecek bir yüzü vardır. Yani çok mimiğini görmeyiz.
Anladım. Şimdi.
Bu kadar. Son karakterim de Firenze.
Bu şey Albus'la aşağı yukarı aynı yaşlardalar aslında değil mi? Hani film şeyine göre Snape ile Albus aşağı yukarı birbirine yakın yaşlardalar.
Hocam, sanırım değil olmamalı.
Albus
lazım.
Daha mı yaşlı bilmiyorum. Görünüyor şey olarak?
Albus.
Dumbledore 90 yaşında falan görünüyor hocam. Snape de 40 yaşında falan görünüyor.
Ha öyle mi? Ha anladım. Bayağı varmış o zaman. Ama şey sakalsız dedi değil mi? O ilginç. Mesela tamamen Dumbledore çok tamamen sakallıydı böyle. Sakallarından yüzü görünmeyecek haldeydi. Snape sakalsız bir yüzey sahip. Hocalar şey peki bu karanlık sanatlar hocasını betimlemiştiniz ya. O ne durumda? Ben merak ettim. Sakal genel bir gelenek mi yoksa kimi bırakıyor kimi bırakmıyor gibi mi? Onu merak ettim de.
O profesörde sakal yok hocam.
Sadece Dumbledore'da var hocam.
Ha Dumbledore o onun simgeleyen bir şey diyorsun o kadar evet. Sakal olması.
Evet. Hagrid'de de vardı beyaz. Hocam.
Kimde?
Hagrid'de vardı.
Ha Hagrid'de vardı. Evet. Aha. Buyurun devam edin. Ben aralara giriyorum da merak ettikçe şey yapıyorum o yüzden.
Son karakterim Firenze. Yarı insan yarı at formunda olan. Yüzü insan yüzüne birçok yönden benzese de uzun sivri kulakları. Çenesinin altından kulaklarına kadar uzanan sakallara ve alnı örtmeyecek düzeyde saçlara sahip. Bu kadar. Yani Harry'e birçok yerde yardım etmiştir. Hogwarts'ta öğretmen olduğunu araştırarak öğrendim ama filmde geçiyor mu bilmiyorum.
Hı hı.
Böyle yarı insan yarı at formunda.
Hı hı.
Yanlı.
Peki.
Yani, tamam.
Hı hı.
Bu kadar hocam.
Merhaba herkese. Ben de Harry Potter ve Felsefe Taşı filmini geçen mekanları betimleyeceğim. Hemen resmini yapıyorum.
Karakterler bitti galiba değil mi? Ben sadece şeyi merak ettim. Siz Felsefe Taşı'nı ele aldınız da şeyin tipini de ben hep merak etmişimdir. Voldemort var ya bu 7'de 5'ten sonra çıkıyor. O nasıl bir tipi var acaba? Hani o da çok geçiyor şey açısından böyle hatırlayan var.
Sakalsız, saçsız bir yüze sahip hocam. Hı-hı. Burnu yok ve iki tane delik var.
Burnu yok, iki delik var.
Yani bembeyaz bir tene sahip.
Hı-hı.
Uzun eller vesaire, parmaklar.
Ve uzun tırnakları var, üçgenleşmiş böyle değişik. Hı-hı. Yani.
Çökük gözleri vardır. Gözleri çöküktür ve kırmızı.
Kızgın bir suratı sahip genel olarak. Yani normal duruşu kızgın duruyor.
Hı hı.
Ve saçı yok, kel dedi.
Tamamen kel. Hı
hı.
Onun alnında da benzer bir yara izi var mı Harry'deki gibi? Hani onların ikisini benzer ettikleri bir yeri var mı tiplerinde bir yerlerinde falan onu merak ettim.
Gençliklerinde hocam var. Gençliği Voldemort'un Tom Riddle'ken çok yani yakışıklı biri.
Hı hı.
Ama şu an yani normal bir insan değil zaten şu an bulunduğu hali.
Yaratık gibi bir hali var değil mi?
Yani aynen değişik şekillerde şey yapıyor. Gözleri normal insan gibi, dudakları normal insan gibi. Hatta gözleri mavi, kulakları normal. Burnu yok.
Harry Potter'ın gözleri de renkli miydi gözleri?
Evet mavi. Genelde herkesin mavi olacak.
Mavi gözleri çok kullanmışlar. Anladım.
Yüzüklerin Efendisi'yle bunun ortak noktası herkesin gözleri mavi genelde.
Allah Allah ilginç. Yani normalde o kadar da çok mavi göz yoktur değil mi normal yani insanlarda? Burada da mavi gözler daha çok diyorsun şey oluyor.
Evet.
Evet. Peki.
Ben Merve. Harry Potter ve Felsefe Taşı filminden 4 mekanı betimleyeceğim. İlk olarak Hogwarts Cazı Büyücülük Okulu haritasından başlayacağım. Haritanın sol alt tarafında da İngilizce ismi yani Hogwarts, School of Witchcraft and Wizardry yazıyor.
Hı hı.
Bu harita kitabın başında yer alan bir harita ve yazan bilgiler de İngilizce. Filmin geçtiği mekanların genel bir görüntüsünü bu haritada görebiliyoruz.
Hı hı.
Harita krem rengi kağıdın üzerine siyah renkli kalemle çizilmiş.
Hı hı.
Harita sadece siyah kalem kullanılarak çizilmiş. Haritanın en üst tarafında tepeler uzanıyor ve tepelerin soluna doğru Hogsmeade köyü yer alıyor.
Hı.
Bu köy okul sınırlarının dışında yer alıyor. Okul sınırlarının dışında kalan diğer bir yapı ise Hogsmeade Tren Garı. Bu tren garı Hogsmeade'e gidiş gelişler için kullanılıyor. Bu trenleri haritanın alt kısmında yer alıyor ve haritanın altında haritanın başından sonuna kadar uzanan bir tren yoluna da sahip. Okul sınırları ise duvarlarla çevrili ve sınırların hemen dışında bir yol var. Bu yol ile okul başından Hogsmeade Pier'ı, Hogsmeade Trengarı ve Oxford Okulu bağlantısı sağlanabiliyor. Okul sınırları ile Trengarı arasında araçlık bir alan var ve sonrasında da okul sınırları başlıyor. Okul sınırlarından içeri girebilmek için iki tane demir parmaklıklı uzunca kapı bulunuyor. Bu kapılardan bir tanesi Trengarı'ndan okula giriş için kullanılıyor. O yüzden haritanın aşağı taraflarında okul duvarları arasında yer alıyor. Diğer kapı da haritanın üst tarafına yakın konumlanmış, Hogsmeade köyüne gidiş gelişler için kullanılıyor. Okul sınırlarının içine baktığımızda ise en sağ tarafta Forbidden Forest, yani yasaklı ormanı görüyorum. Yasaklı ormanın hemen sol üst bitişiğinde okulun bir çalışanı olan Hagrid'in tek katlı bir kulübesi var.
Kulübenin
hemen alt kısmında da Harry Potter serilerine ünlü olan ve ileriki serilerde karşımıza çıkacak olan sihirli bir ağaç var. İngilizce adı da Whomping Willow. Türkçesi de şamarcısı. Bu ağaç dallarını istediği şekilde hareket ettirebiliyor. Ağacın alt kısmında ise seralar görünüyor. Haritanın tam ortasında Oxford Şatosu'nu görüyoruz. Şato zeminden yükselen kayalıkların üzerine inşa edilmiş. Şatonun hemen önünde bir göl var. Trengarı ile şato arasındaki bağlantı bu gölden kayıklar ile sağlanıyor. Şatonun sol üst tarafında Quidditch sahası yer alıyor ve bilgilendirme olarak da İngilizce uçma derslerinin yapıldığı yer olduğu yazıyor. Takımın hemen alt tarafında da Broomfield, yani süpürge kulübesi yer alıyor. Harita bu şekildeydi.
Evet, güzel. Genel bir manzarayı görmüş olduk, nasıl bir bahçesi olduğunu. Evet.
İkinci mekan olarak da Oxford Çatısı. Ekrandaki görüntü gölde kayıkla çatıya doğru gidilirken görünen görüntüsü. Görüntü akşam çekildiği için arka plan siyah lacivert ağırlıklı. Çatının ışıkları yandığı için de çatının pencerelerinden sarı ışıklar yayılıyor. İlk görüntüde de betimlediğim gibi şato gölün kenarında bulunan kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir şato. Şatoya çıkış merdivenler ile oluyor. Şatonun bulunduğu konuma kayıktan inilip geçit görevi gelen bir kapıdan geçildikten sonra merdivenlere ulaşılıyor. Şato 7 katlıdır ve bu görüntüye göre iki kısma ayrılmıştır. Bu kısımlar arasındaki bağlantı taş bir viyadük ile sağlanıyor. Viyadüğün bütününde ise viyadük avlusu isimli bir yer bulunmakta ve bu avludan geçerek şatonun zemin katına ve genel salona ulaşılabilir. Şatonun duvarlarının rengi açık kahverengi renginde ve yine viyadüğün yapımında kullanılan taşlarla inşa edilmiş. Bu kuleler genellikle silindir şeklinde, sadece kulelerin arasında bağlantı sağlayan ve kulelerden daha kısa olan dikdörtgen prizma şeklinde 3 yapı var. Kulelerin çatı kısmı ise piramit şeklinde ve kuyu gri renkli demir yapılardan oluşuyor. Kulelerin pencerelerinin üst kısmı oval dikdörtgen şeklinde. Ayrıca kulelerin çatılarının üst bitiş noktalarından aşağıya doğru uzanan da haç işareti var. Yaklaşık olarak 30-35 tane kule bulunmakta. Bu fotoğrafa göre arka tarafta uzun bir kule görünüyor. Görünen uzun kulenin ismi Astronomy Tower. Bu ayrıca şatonun en uzun kulesi. Şatonun dıştan görünmeyen gizli katları ve bölmeleri de bulunmakta fakat sayısı bilinmemektedir. Ve üçüncü mekan olarak Büyük Salon. Büyük Salon şatonun zemin katında yer alan öğrencilerin, çalışanların, öğretmenlerin ve yöneticilerin üç öğün yemeklerini yedikleri genişçe bir yerdir. Salonda genişliği sağlayan kahverengi upuzun ve tahta yapılı bir kapı bulunuyor. Kapı üzerinde orta büyüklükte, kenarları kapıyla paralel ve bitişik dikdörtgen kabartmaları ayrılmış. Dikdörtgenlerin içinde de yine kabartmalardan oluşan çeşitli şekiller var. Bu şekiller de kapıyla aynı renkte. Bu kapı salona girilmek için ortadan sağa ve sola doğru ayrılarak açılıyor. Salonun içine bakıldığında sağ ve sol yan duvarlar krem renginde taşlardan örülmüş ve duvarların girintili çıkıntılı yapısı var. Yan duvarların girinti kısmının her birinde bir tane hayvan heykeli var. Mesela benim gözüme çarpan bir tane ejderha heykeli oldu. Hayvan heykelleri yerden yüksekte ve duvarların uzunluğunun ortalarına doğru duvara sabit bir şekilde duruyor. Hepsi farklı hayvanlar fakat ortak özellikleri kanatlı olmaları. Heykellerin alt taraflarında yapışık olduğu yarım ve kalın ve harfi şeklinde işlemeli zemin var. Heykeller ve zeminler duvarla da yapışık duruyor. Heykellerin alt kısmında siyah ve orta büyüklükte dikdörtgen kapılar bulunmakta. Sağ yan duvarda da gri renkte bir tane şömine yer alıyor. Her heykelin ağız kısmında zincirle bağlı, aşağı doğru sarkan siyah büyükçe çanaklar var. Her bir siyah çanağın içinde ateş yanıyor. Bir başka büyük salon görüntüsüne geçiyorum. Bu pencerelerin daha net göründüğü bir fotoğraf ve gerçekteki hali. Duvarların çıkıntı kısmında ise pencereler yer alıyor. Pencerelerin iç cephesinin önünde üstü kubbe biçiminde kemerler var. Pencerelerde desenlerle süslenmiş. Salonun içindeyken yukarı doğru bakıldığında havada ısıl duran ve yanan beyaz renk ince uzun mumlar görünüyor. Sonuna girerken tam karşınızda boyu neredeyse tavana kadar uzanan, eni de bulunduğu duvarın yarısı kadar olan üstü kubbe şeklinde büyük bir pencere var. Binanın cephenin sol tarafında küçükçe bir siyah kapı var. Bu kapı portreli bir odaya çıkıyor. Binanın duvarın önünde okulun yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve görevlilerinin bulunduğu bir kahverengi masa bulunuyor. Yine bu salonda öğrencilerin de oturması için 4 tane uzunca masalar bulunmakta. O masalarda kahverengi renkte masalarla bitişik ve masayla yan uzunluklu sıralar var. 4 masa olduğu için her öğrenci kendi grubuyla aynı masaya oturuyor. Hı-hı. Öğrenciler bir masada karşılıklı olarak oturabiliyor.
Hı-hı.
O masalar da salonun sağ ve sol tarafında ikişer tane olmak üzere ayrılıyor. Sağ ve sol arasındaki boşluk salonun giriş kapısından okulun üst kademesi için ayrılmış olan masalara kadar ayrılıyor.
Hı-hı.
Bu yüzden bu boşluk salona giriş ve salondan çıkışlar için kullanılabiliyor.
Hı-hı.
Salondan bakıldığında en sağdaki masada Ravenclaw takımı, onun yanındaki masada ise Gryffindor takımı oturuyor.
Hı-hı.
Salonun en sonundaki masasında Slytherin, onun yanındaki masada da Hufflepuff takımı oturuyor.
Hı-hı.
Masaların üzerinde her öğrenci için ayrılmış gümüş kaplama bir tabak, tabakların yanında da altın kaplama bir kadeh bulunuyor. Salonun tavanının görüntüsüne geçiyorum. Görüntüsü de bu şekilde. Tavan hiç yokmuş gibi görünüyor fakat gerçekte var.
Hı-hı.
Sadece sihirli gökyüzü görünüm eklenmiş. Hı-hı. Yine tavana baktığımızda yan tavanların sonlarına doğru başlayıp tavana doğru en uzunluğu artan ve ortasında kubbe şeklinde olan işlemeli kolonlarda bulunmakta. Büyük salonun görüntüsü de bu şekildeydi.
Bayağı ihtişamlı bir yapı değil mi girdiğinde, öyle bir andırıyor. Yani kaç kişilik gibi görünüyor mesela yerinde öyle bir baktığında. Bir yemekhane aslında burası bir taraftan ama birçok şey de burada yapılıyor anladığım kadarıyla değil mi?
Aynen. Konuşmalar da bu şekilde yapılıyor. Duyurular da bizim kadarıyla burada yapılıyor. Seçmeler, hatta takımlara ayrılma da bu salonda yapılmıştı ilk. Bütün okul olabilecek büyüklükte bir salon. Bütün öğrenciler birlikte, bütün öğretmenler, bütün çalışanlar birlikte oturuyor. Herkesi kaplıyor.
Anladım. Ve yüksek değil mi tavanın yüksekliği? Bayağı yani çok yerden yüksek. Yüksekliği bayağı.
Çok yüksek.
Hı-hı. Peki şeyler var mı? Tavan görünmüyor mu? Avizeler vesaire öyle bir şey var mı tavanda görünen?
Gökyüzü gibi göründüğü için sanki tavan yokmuş gibi. Sanki gökyüzü. Yani
sanki açık gökyüzünü görüyormuşsun gibi öyle bir şey yansıtılmış.
Tamam, hiç yokmuş gibi. Işık falan yani mumlar asılı duruyor ama bir yere bağlı değil. O da sihirle yapılmış galiba. Sadece tavanın ortalarına doğru böyle ne yukarıya yakın ne aşağıya yakın ortalarda bulunan mumlar var sadece. Onlarla ışık.
O mumlar böyle havada duruyormuş gibi mi görüyoruz mumları böyle etrafta bir şey?
Evet, havada duruyormuş gibi görünüyor.
Anladım. Evet, güzel bir salonmuş.
Evet, gerçekte de kiliseymiş. Ve aslında öyle değil, tavanı çok da yüksek değil, filmde daha yüksek gözüküyor ve bu kadar da ihtişamlı gözükmüyor. Filmde bazı efektler eklenmiş.
Tabi haliyle yani film olunca üzerine bir de kitabı yansıtmaları gerekiyor. Sonuçta kitapta bunların güzel betimlemeleri, onu elden geldiğince filme aktarmak için. Yine İngiltere'de, nerede acaba bu mekan? Hani İngiltere'de neresinde çekilmiş onu biliyor muyuz arkadaşlar? Bu Hogwarts'ın olduğu yer neresinde yapılmış? Bir set mi kurmuşlar yoksa gerçekten öyle bir mekan bulmuşlar mı?
Ben bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum.
Set kurmuşlar diye biliyorum hocam ben.
Anladım.
Hatta paralı olarak bir müzesi var. Arkadaşlarımızın.
Harry Potter müzesi var değil mi? Doğru, vardır, kesin vardır. Evet.
Ya bir set şeklinde orayı müze yapmışlar diye biliyorum ben. Hmm. Ya Hogwarts gerçekte bir yapı değilmiş maalesef.
Peki, devam edelim.
Son olarak Quidditch sahası.
Ha, evet, Quidditch.
Quidditch sahası uçuş dersleri ve Quidditch yarışmaları için kullanılıyor. Sahanın genel şekli elips. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda, 180 metre genişliğinde. Zeminin çim sağı ve çim sağının üzerine beyaz boya ile orta sağ çizgisi, kenar çizgileri var ve sağının tam ortasında bir çember çizilmiş. Sağının en sağında ve en solunda üçer tane farklı uzunlukta fakat uzunlukları birbirine yakın olan yaklaşık 10-20 metre arası değişen çubuklar var. Çubukların bulunduğu zemin ise elips çim sağının içinde kalıyor
Fakat çubukların altındaki zeminde yine elbise benzer gri renkte birer zemin var. Bu gri zemin her iki taraftaki çubukların altında bulunuyor ve elipsin kenarlarından küçük kısımlarını kapsıyor. Üç tane yan yana bulunan çubukların üzerinde içi boş halkalar bulunmakta ve çubuklar halkaları taşımakta. En uzun olan çubuk ortada, en kısa olan çubuk ise üçünün en sağında yer almakta. Üzerinde bulunan halkaların boyutları aynı. Sahne kenarlarında seyircilerin oturması için platformlar bulunuyor. Bu platformlardan en uzun olan ince ve kare prizma şeklinde sütunlardan oluşuyor ve birbirlerinden ayrılar. Üç sütunun dış kaplaması bir takım renklerinden ve sembollerinden oluşuyor. Bu dış kaplamada takımın renkleri kare şeklinde ve bazı karelerin içine takımın amblemi resmedilmiş. Mesela Gryffindor takımını sembol eden renkler olan sarı ve kırmızı sütunun üzerinde çapraz şekilde görünüyor ve bazı karelerde de sembolü bulunuyor. Sütunların üst kısmında üçgen piramit şeklinde çatı bulunuyor. Çatıların renkleri de takımların renklerinden oluşuyor. Her bir üçgen piramidin üstünde de bir takımın renklerinden oluşan bir bayrak var. Her takımın renklerinden oluşan 4 tane sütun, yani toplamda 16 sütun var. İki ayrı sütunun arasında ise bu sütunlardan daha kısa olan yine seyirci platformları bulunuyor. Bu platformlar da sütunlarda olduğu gibi takımların renklerinin bulunduğu karelerle kaplanmış. Bu şekilde seyircilerin oturabileceği platformlar sahne çevresinin tamamını kapsıyor.
Quidditch'i anlatacak mısınız bu arada arkadaşlar? Var mı anlatımlarınızda? Yoksa birkaç şey soracağım Quidditch ile ilgili.
Eşyalarda sanki vardı Quidditch topu.
Eşyaları, aynen eşyalar arasında anlattık ama sadece...
Oyununu mu anlatacak mizolojiyi?
Evet, o ben oyununun nasıl bir şey olduğunu aslında bir bu arada arkadaşlar çok ilginç bir bilgi vereyim. Boğaziçi'nde Quidditch takımı var. Ve birkaç farklı üniversitede daha varmış yani. Quidditch takımı diye bir şey var.
Gerçekten
sporu
varmış.
Yani işte bu kitaptan sonra böyle bir şey olmuş ve gerçekten oynuyorlar. Tabii orada uçuyorlar bunlar ama ellerinde yine sopayla koşuyorlarmış galiba da. Tam biraz oyunu bilen biri biraz oyunu da anlatabilir mi? Hani sahasına gelmişken tam olarak nasıl bir oyun Quidditch?
Eşyaları anlatırken bahsedebiliriz. Peki. Quidditch toplarından.
Tamam. Topu ve oyunun nasıl oynandığından da biraz bahsedersek güzel olur. Peki devam.
Tamam.
Ben kalan mekanları anlatmaya devam edeceğim. Ekranı yansıtıyorum. Evet, gözüküyor mu şu anda ekran?
Bence görünüyor.
Arkadaşlar, tamam. Şimdi ekranda iki tane resim var. Bu iki resimde Harry Potter'ın merdiven altındaki odasından görüntüler. Biri önden ve biri de arkadan olmak üzere. Odası merdiven altındaki dolapta yer aldığı için gerçekten çok küçük. Sadece yatağı var ve yatağın arkasında iki raftan oluşan bir dolabı var. Bu dolabın en solunda bir adet eski kahverengi renginde paslanmış küçük bir kutu var. Bu kutu çekmece şeklinde ve üstünde çekmek için kullanılan iki tane çıkıntısı var. Bu çekmecenin yanında 12 tane kitabı var üst üste dizilmiş. Bu kitaplar ince, yani çocuk kitapları zaten. Kitapların üstünde kullanıldığı belli olan uçları kahverengiye dönmüş 2 adet fırça var. Fırçaların üstünde dikdörtgen şeklinde metal bir kutu var. En sağda ise, ikinci raftaki en sağda ise üst üste konulmuş içlerinde küçük eşyalar bulunan 2 tane kavanoz yer almakta. Alttaki rafta ise yine dikdörtgen şeklinde bir kutu var. Bu kutunun yan yüzleri mavi ve beyaz renkte çapraz uzanan şeritlere sahip ve üst tabanı beyazla kaplanmış. Bu kutunun üstünde de bu kutunun dörtte biri kadar alana sahip dikdörtgen şeklinde bir kutu daha var. Boşta kalan kısmında Harry Potter tüm yuvarlak camlı gözlükleri var. Duvar ile ikinci raftaki kutuların arasında kırmızı renkte ağzı fermuarlı bir cüzdan var. Kutuların sağında üstü açık turuncu renkli kare şeklinde bir göz daha var. Bu gözün içinde de bir adet su bardağı bulunmakta. Rafın kalan kısmında ise Harry Potter'ın oyuncak maketleri bulunuyor. Rafların önünde sarkan beyaz renkli bir kablo var. Bu kabloda odanın ışığını yakmak için kullanılan bir tablo. Odanın içinde yeşil saplı tabloları halka şeklinde dolanmış elektrikli süpürge bulunuyor. Duvarın üstünde bir adet askılık ve askılığın üstünde de koyu gri renge sahip eski bir ceket var. Odanın üzeri mazgala sahip, üst kısmı üçgen şeklinde bir kapıya sahip. Odanın Tavanı ise merdiven altında olduğu için merdivenin çıkıntılarından oluşuyor ve çapraz bir şekilde uzanıyor. Bir diğer mekan tren istasyonu. Bu filmde karşımıza iki tane tren istasyonu çıkıyor. İlk istasyon Harry'i Hogwarts'a götüren istasyon. Öbürü ise Hogwarts'tan evine götüren trenin kalktığı istasyon. Şimdi ilk trende elimizdeki ilk resimde Harry Hagrid'le birlikte tren istasyonunun köprüsünde ilerliyor. Bu köprüde Harry'nin boyunu aşan korkuluklar var. Bu korkuluklar yeşil renkli ve aralarında baklava desenleri olan boşluklardan oluşuyor. Köprünün tabanı gri ve düz. Tren istasyonu ise oldukça büyük ve kapalı bir alan. Tavanı yarım daire şeklinde camdan bir sürü pencereden oluşuyor. Camların her biri birbirini takip eden çizgileri bulunduruyor. Her 8 çizgide bir, camları birbirinden ayıran uzun kolonlar var. Bu kolonlar duvarlara kadar inmekte. Duvarlar açık kahverengi ve tuğlalardan oluşmaktadır. Duvarlar belli bir kısma kadar bu yarım dairenin parçası ve bu kısımda her iki kolon arasında iki tane kahverengi renginde destek kolonu bulunuyor. Duvarların yere değen düz kısmında ise her iki kolon arasında büyük boşluklar var ki bu boşluklardan birinde de köprü geçiyor. Boşlukların her iki yanında da peronların sayısı yazıyor. Bu da ikinci resim. Bu resimde yazan sayılar 9 ve 10. Bu sayılar beyaz kare tabela üzerine siyahla yazılmış şekilde.
Tam buna 9.5. perondan mı giriyorlardı? Öyle bir şey vardı değil mi?
9.3 çeyrek
miydi? Evet.
Zaten normal yerini hatırlamıyorum. Normal bir tren istasyonu sadece o iki duvarın arasından asıl trene binebileceği istasyona geçiyor. Onların şeyi farklı. Diğer tren ise, yani diğer tren istasyonu ise filmin sonunda karşımıza çıkan istasyon ve bu da Harry Hogwarts'tan evine yaşadığı yere götürecek olan trenin kalktığı yer. Bu istasyon diğer istasyonun aksine kapalı değil, açık alanda. Etrafında yemyeşil ağaçlar var. Ağaçların içinde trenin sağında ve solunda binalar bulunmakta. Bu binalardan bir tanesi tek katlı. Duvarları kırmızı renge sahip ve üzerinde dörde bölünmüş küçük pencere var. Diğer evler bu eve oranla daha büyük. Ve düz duvar değil de üst üste dizilmiş tuğlalardan oluşuyorlar. Tuğlalar koyu renkli. İstasyonun sağından soluna geçmek için kullanılan trenin üstünden geçen kırmızı bir köprü var yine. Köprünün korkulukları kırmızı renkli çapraz demirlerden oluşuyor. Her iki ucunda da merdiven basamakları bulunmakta. Sağda ve solda bulunan kaldırımların üzerinde belirli bir arayla dizilmiş kırmızı renkte banklar bulunuyor. Bankların arkasında evlerin önünde ve evlerin yarısı büyüklüğünde duvarlar var. Duvarların üstünden yeşil renkli otlar sarkıyor. Sol üst köşesinden, ekranın sol üst köşesinden Hogwarts okulunu görebiliyoruz bu resimde. Trenin yanında uzun kahverengi paltosu ve uzun siyah kıvırcık saçlarıyla Hagrid var. Trenin camları açık ve öğrenciler kafalarını camdan çıkarmışlar. Bu görüntüde Hagrid trendeki öğrencileri uğurluyor. Tanımladığım, betimlediğim son mekan ise filmin sonunda karşımıza çıkan, artık bütün olaylar yaşandıktan sonra karşımıza çıkan revir odası. Bu odanın girişi iki yana açılan büyük bir kapısı var. Kapının sağında ve solunda altın sarısı çerçeveler içinde birer tablo bulunmakta. Görüntüde tabloların içinde ne olduğunu tam olarak göremiyoruz. Belli olmuyor. Soldaki tablonun altında bir kısmı görünen beyaz bir dolap var. Sağdaki tablonun altında ise kapaklarından ikisi açık ve iç yüzeyi mavi, kendisi beyaz olan bir dolap bulunmakta. Bu dolabın içindeki raflarda farklı boylarda kutular var. Tahminim ilaç kutuları bunlar. Odada ana hatları beyaz demirden ve üstlerinde beyaz çarşaf örtülü yastıkları olan revir yatakları bulunuyor. Yatakların her birinin arasında ve baş uçlarında üzerlerine malzeme koymaya yarayan ufak masalar bulunmakta. Her yatak arasında dikdörtgen şeklinde beyaz demirlerin üst kenarlarına geçirilmiş mavi renkli perdeler var. Odanın sağından ekrana doğru dizilen yataklardan üçüncüsünde, yani bizim ilk gördüğümüz yatak oluyor bu, ilk baştaki yatak. Üzerinde gri ve beyaz çizgili pijamaları olan siyah saçlı gözlüklü bir çocuk oturuyor. Yani Harry Potter. Çocuğun yatağının ucunda cübbesi bulunmakta. Yatağın ayak ucunda yatakla aynı boyda bir sehpa bulunuyor. Üzerinde, bu sehpanın üzerinde paketlenmiş içi şeker dolu kutu ve hediyeler var. Kapının hemen önünde uzun beyaz saç ve sakala sahip yaşlı bir adam olan okul müdürünü görüyoruz. Odanın pencereleri ise kapının sol tarafında ve iki tane camdan oluşuyor. Bu camlar küçük karelere bölünmüş şekilde yer alıyor.
Evet, çok güzel. Demin bir bilgi geldi Elif'ten. Snape Harry'nin babası ve annesinin yaşlarında diyor. Evet doğru, öyle yani, o gençliğinde. Evet. Ya, o şeyleri. Evet.
Mekanlar bu kadardı.
Mekanlar. Şimdi eşyalara geçtik galiba.
Evet.
Bir dakika, sesimi açmamışım, özür
dilerim. Şimdi açtın.
İlgimizi çeken, hani daha çok gündelik hayatta kullandığımız değil de filmde karşımıza çıkan değişik eşyaları betimlemeye çalıştık. Öncelikle Harry'nin gözlüğünü betimleyeceğim. Siyah, tam yuvarlak ve ince demir çerçeveli bir gözlük. Hermione'nin büyüğüyle tamir edene kadar gözlüğün tam ortasındaki birleşim yeri bantlı. Sonra Hermione büyüğüyle onu tamir ettiğinde o bant kalkıyor ve normal yuvarlak bir gözlük.
Sırayla devam edeceğiz hocam. İkinciyi de ben şey yapacağım. Sıra sıra yapacağız.
Tamam, olur.
Harry'nin Ollivander'ın şeyindeki binasındaki marketindeki işte neredeyse orada denediği ilk asayı alacağım ben. Açık
ben
kahve.
Ben asanın nasıl bir şey olduğunu da merak ediyorum aslında. Yani ne kadar uzun, nasıl bir şey asa?
3 tane asa deniyor. 3'ünü de ayrı ayrı anlatıyoruz. Tamam. İlki haliyle gördüğümüz kadar. Üçüncü kendi yerinkini daha ayrıntılı anlatacağız.
Tamam.
İlki açık kahverengi, ince orta yapılı bir koyu kahverengi tutma saplı. Normal kendisi açık kahverengi, tutması saplı koyu kahverengi. Orta uzunlukta bir değnek şeklinde.
Yuvarlak mı, yassı mı değnek böyle? Odun gibi mi böyle, yoksa daha şey gibi mi? Nasıl bir?
Uzun ince bir çubuk kalem gibi.
Kalem gibi. Ha, kalem şeklinde. Ama daha kalın herhalde değil mi? Kalem kadar ince değil.
Evet, bir nebze daha kalın. Ama bunlar değişiyor. Mesela ilk denediği asa biraz daha ince.
Anladım.
Devam edebilirsin Büşra.
İkinci denediği asaysa bir tık daha koyu bir renkte ilk denediğine nazaran. Ve yine tutma yeri var. Orta kalınlıkta. Aynı renk sapa sahip. Sapı da aynı renkte bulunan. Ve hani yine bir kalemden hani bir tık daha kalın bir kalem şeklinde diyebiliriz. Ve iki kalem birleşim uzunluğunda olarak da tarif edebiliriz. Bir sonrakine geçiyorum.
Bu da Harry'nin asası. Üçüncü ve denediğinde harikalar yaratan asa. Voldemort'un diğer yarısı olan asa. Bu asa diğerlerinden bir nebze daha kalın. 38 santim uzunluğunda ve araştırdığımız kadarıyla çoban püskülü diye bir ağaçtan yapılma. Tutma yeri de yine aynı şekilde koyu kahverengi, kalın, her tarafı aynı bir şekilde sade bir asa. Öyle.
Peki 38 santim uzunluğunda dedin. Aslında çok uzun bir şey değil yani, asa dediğin aşağı yukarı iki elin büyüklüğünde. Çok da büyük bir şey değil asaların uzunluğu, o zaman anladım.
Evet, bu asa şeydeki gibi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf'ın asası gibi 1,5 metre gibi asalardan değil.
Peki bu asa böyle hep elinde taşıyorlar mı asa, yoksa bir yerinde bir kılıfı mılıfı bir şey var mı? Yani normalde nasıl oluyor? Hep ellerinde mi duruyor yani, filmde nasıl görüyoruz?
Genelde tetikte olcukları zaman çıkarıyorlar asaları.
Ha, cübbenin içine sığıyoruz o zaman, doğru. Küçük, o kadar da büyük değil çünkü dediğin gibi 30 santimse. Bizim bastonları düşündüm. 130 santim bir tane parçası kadar gibi düşündüm. Bizim
aslında beyaz ellerinde sanki bir çubuk tutuyorlarmış gibi de düşünülebilir yani. Anladım. Dal parçası sanki.
Ama tüm sihirlerini o asayla yapıyorlar. Onu kaldırıyorlar falan. Bir şeyler yapıyorlar.
Evet.
Öyle oluyor.
Evet. Işık yakabiliyorlar. Bir sürü sihir yapabiliyorlar. Yani genelde de sallıyorlar. Evet. Şimdi Harry'nin baykuşu Hedwig. Kalbezi kabarık tüylü, kanatları siyah, küçük yuvarlak beneklerle bezenmiş, parlak sarı gözlü bir baykuş. Normal baykuş boyutundan bence bir tık daha büyük. Ve hani genelde haberleşmeyi sağlıyor.
Hogwarts'a giden öğrenci kayıkları. 2 ila 5 kişi arası yolcu taşıma kapasitesine sahip. Çünkü filmi izlerken bazılarında yani 2, bazılarında 5'e kadar çıktığını, hatta Hagrid tek başına gidiyordu bunlardan. Biraz daha iri yapılı olduğu için. Ortalama 140-220 cm, bu benim tahminim. Koyu renk ve kalın tahtadan yapılma ters U şeklinde fenerli kayıklar bunlar.
Kürek yerleri var ya, değil mi? Kürek çekerek gidiyorlar.
Evet evet. Sağ
olasın. Motor falan diye.
Yok, kürek yokmuş hocam. Şu an dikkat ettim. Herhalde büyüyle gidiyor.
Büyüyle mi gidiyor? Ha, ben çekiyorlar diye düşünmüştüm.
Bir diğer eşyamız da seçmen şapka. Tabanı büyük yuvarlak bir daire. Ona yapışık ve büyük ters koni şeklinde, yani gittikçe daralan bir şekli var yukarı doğru. Üzerinde insan sureti bulunduruyor. Kısacası cadı şapkasına benziyor diyebiliriz. Bir 50 santim boylarında, 30 santim eninde bu şapka ve şey, yani yüz sureti de şu şekilde. Sanki o yukarı doğru çıkarken şapka böyle kırışmış, aşağı doğru şeyleri, katları düşmüş ve o katlardan da göz ve ağız oluşmuş gibi.
Anladım. Kafamda bir fikir oluştu. Ama bayağı uzunmuş, 50 santim boy diyorsan yani epey yüksek, yani asadan daha uzun bir şeyden bahsediyoruz yani.
Evet evet, uzun bir
epey
şapka.
Epey yüksek, sadece ucum sivriliyor. O sivrilen yeri de tabii uzunluğundan dolayı aşağı doğru düşüyor. Böyle bir nasıl diyeyim, tam dik durmuyor.
Ha, dimdik durmuyor, aşağısı bükülüyor geriye doğru.
Evet.
Anladım. Bu boylar çoğunlukla bizim tahminlerimiz hocam. Kesin belirtilen
tabii, yerin
asasının boyu dışında.
O onu şey belirtiyor zaten. O Oliver diyor şu kadar şu ağaçtan falan, o tek tek söylüyordu, hatırlıyorum Hasan. Evet.
Türlü kalemler. Bu türlü kalemlerin kimisi koyu renkli, kimisi açık renkli ve çoğusu genelde kar beyazı renginde sınıfta kullanılıyor. Uçlarını mürekkebe batırarak kullanıyorlar. Yaklaşık 30 santimetre boyunda, ipince, kuş tüyünden yapılma zaten. Bir kalem türü.
Şimdi Quidditch'e gelebiliriz. İlk önce eşyaları tanıtıp sonra mı anlatalım oyunun nasıl olduğunu, yoksa önce biraz özet geçip oyunu sonra eşyaları mı geçelim?
Bence eşyaları başla Büşra, oradan devam ederiz.
Tamam. İlk olarak süpürgeler. Bunlar uçan süpürge.
Aslında normal bunu çok merak ediyorum.
Bir tık daha farklılar. Daha bakımlı ve hani süpürgenin ucu püskül püskül değil de toplu olarak duruyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda, bazıları parlak ve bakımlı. Hatta filmde Nubus 2000 diye böyle bütün öğrencinin istediği bir süpürge vardı. Bazıları eski görünümlü ve tahta çubuğun ucunda otlarla birleştirilmiş. Büyük bir fırçaya benzer şekilde dizayn edilmiş. Her iki tarafından yerde durmayı kolaylaştıran metal ayaklar, sarkın uçan süpürgeler bunlar. O oturan kişi ayaklarını o metal ayak koyma yerine koyuyor ve eliyle de süpürgenin ucuna tutunup biraz böyle yatay pozisyona gelerek uçuyor.
He, böyle şimdi o metallere ayaklarını koyuyor. Elini süpürgenin o sap kısmına mı, ucuna dediğin yoksa?
Aslında normalde sopanın üzerine sanki yatıyormuş gibi bir durum oluyor. Yani.
Sopanın üzerine yatıyor, uçuyor orada. Sopanın üzerine yatıp uçuyorlar sonra.
Evet, süpürgenin o püskül kısmı arka tarafa geliyor, oraya oturuyorlar. Uç kısmını tutmuyorlar, hafif eğiliyorlar.
Eğiliyorlar, öyle gidiyorlar, evet. Hatta aynen. Harry'e ikinci şeyde mi, güzel bir Harry amcası mı ne, güzel bir süpürge hediye ediyordu sanki, öyle bir şey de vardı.
İşte, evet, Nimbus 2000 geliyor.
Nimbus 2000, evet.
Amcasını hediye etti. Ata biner gibi biniyorlar hocam.
Ata biner, yani iki bacağını kenar, birini sağına birini soluna atıyor. Hafif yatay pozisyonda o püsküllere oturuyor, ayaklarını da şeye koyuyor, metallere koyuyor, uçuyor.
Püsküle oturmuyor hocam, püsküle değmiyorlar genelde.
Değmiyorlar mı?
Evet. Kuyut için kuaful topu, bu bahsettiğimiz hani yuvarlakların içinden geçtiğinde gol ya da skor diye tahmin
ediyorum. Onu merak ettim. Orada hani halkalar, çubuklar var demiştiniz Quidditch sahasında. Her Quidditch'in içinde de halkalar var. Topu oradan geçirmek mi amaç?
Bu birinci amaç bu. Bir tane kuaful topu var. Bu kuaful topu üç tarafında düzgünlü ve istemli göçükler var. Kendi yapısı böyle yani. Mor renkli bir top bu.
Yuvarlak değil mi bu yani tam? Nasıl bir anlamadım şimdi topu.
Efendim?
Top tam yuvarlak değil mi?
Tam yuvarlak değil. Üst tarafında istemli düzgün göçükler var.
Yani anladım.
Yani sen kesilmiş gibi top böyle. Üç yerinden düz kesikler atılmış gibi.
Havada tutmayı kolaylaştırmak için olsa gerek diye düşündüm.
O oralardan ellerini içine geçirip tutulabiliyor mu? Öyle bir şey geçik mi var acaba?
Hayır. Bilmiyorum. Yani bowling topu boyutunda o şekilde hatta. Ama üst tarafında istemli göçükler var. Hani tek elli kavradığında tutulabilecek vaziyette.
Anladım.
Bunlar 3 tane delik var. 3 tane delik kollayan bir tane kaleci var.
Hı hı. Hatta gizli kaleciydi galiba değil mi? Bir tane şeyde kalecilik yaptı ama ilk şeyde top tutucu Harry oldu galiba birinci de. Felsefe taşında.
Top tutucu Harry'ydi ama takım kaptanı kaleciydi. Belki hı hı. oradan şey yapıyorsunuz. Takım kaptanı bunu zaten bahsediyordu, kuralları öğretiyordu. Quidditch şeyi de şöyle hocam. 3 tane direk var. Bir tanesi yüksekte, bir tanesi orta boyutta, bir tanesi aşağıda.
Hı hı.
Kaleci genelde orta direkte duruyor. Sağ ve sol direklere de uzanma mesafesini verebilmek için.
Hı hı.
Bu direklerin şeylerinde de en üstlerinde de yuvarlaklar, halkalar var. Bu halkaların içerisinde bildiğimiz basket atmaya çalışıyor bu oyuncular. Farklı bir amaç olarak da snitch var. Birazdan geleceğiz. Hı hı. Onu yakalayan da zaten maçı bitiriyor.
Evet.
Hocam o direkleri şeye benzetebiliriz. Bu çocukların balon yaptığı, üfleyip böyle şey baloncuklar çıkardığı bir oyuncak var ya. Deterjana batırıp oradan baloncuklar yapıyorlar. Böyle yuvarlak çubuğu da var.
Direklerin yüksekliği ne kadar peki? Genelde yüksek mi direkler? 3 direk varmış ya.
Yüksek hocam evet. Yaklaşık 100 metre yüksekliktir herhalde. 50-100 metre.
Bayağı yüksekmiş. Onun en tepesinde mi halka?
Evet. Aynen. Bir tanesi mesela 50 metre ise diğeri 75 metre, diğeri 100 metre.
Anladım. Üçünde de ayrı ayrı mı halka var? O zaman hangisine geçirmek makbul oluyor onu anlamadım.
Üçünde de ayrı ayrı halka var. Kaleci üçünde tutmak zorunda.
Üçünden birine geçerse gol mü kalıyor yoksa en önemlisi en yükseğine mi geçiyor?
Hepsine 10 puan veriyor.
Ha anladım. Birinden birine geçirmesi yeterli kişinin yani.
Evet.
Anladım.
Diğeri de yine Quidditch'te kullanılan Bloodbird diye bir top. Quaffle'dan biraz daha küçük az önceki anlattığımız toptan. Koyu kahve renginde. Kendiliğinden hareketli toplar bunlar.
Yani bunlar hocam diğer binicileri vurup düşürmeye çalışıyorlar. Diğer toptan farklı olarak.
Bunlar yani geçmek için bu direkt insanları ateş ediliyor bu toplarla.
Evet. Düşecek. Diğer skor yapma çabalayan oyuncuları vurma amacı bu topların. Ve aynı şekilde bunları vurmayı amaçlayan iki kişilik bir ekip de var. Bunların elinde sopalar var zaten.
Onlar da o topları kovalıyor yani insanlara değmesin diye.
Evet.
Epey
hatta bu topları diğer oyunculara atmaya çalışıyorlar.
Rakip takımın oyuncularını atmaya çalışıyor.
Evet.
Hatta Harry bir kere o şekilde vurulup sakatlanmıştı hatırlarsınız.
Galiba bir sezon, bir tane oyundan çıkıyor değil mi Harry? Öyle bir şey oluyor. Düşüyor. Yani ilkinde değil de 3'te mi 4'te öyle bir şeyler oldu evet. Bu uluslararası Quidditch turnuvası yapıyorlar en son bir tane seride orada galiba.
Victor Kurum falan geliyor.
Evet.
Snitch. Hocam ben bir madeni Türk lirası boyutlarında demiştim ama şu anki görselde biraz daha büyük duruyor. Filmde mesela daha küçük duruyordu. Böyle bir madeni Türk lirası boyutlarında ama aynı şekilde yani tam bir küre şeklinde.
Bu tam
parlak
küre.
Parlak altın renginde. Efendim?
Tam bir küre. Demir gibi mi? Metal mi bu acaba yoksa?
Altın gibi.
Altın gibi.
Parlak. Üzerinde kabartmalar mevcut böyle şekilde.
Ha bu arada diğer toplar nasıl? Yani plastik gibi mi görünüyor? Diğer toplar havayla mı?
Diğer toplar size? Tamamen metal gibi görünüyor.
Metal. He anladım.
Sadece bir kuaful sanırım böyle bir şey yumuşak görünümde ama ben
bu görselde öyle görünüyor. Filmde çok daha metal, tahta metal karışımı bir görünüm var.
Anladım.
Evet. Sizin iki tarafında kanatlar var hocam. Normalde o kanatlar eline alınca açılıyor. Ve çok hızlı kanatlara sahip. Kuş tüyü şeklinde kanatları var. İki tane düz kanatları var. Ve bu kanatlar sayesinde çok hızlı uçuyor. Ya bunu yakalamak normalde çok zor. Harry Potter'ın mükemmelliği sayesinde yakalanıyor yani.
Hatta Harry Potter onu ağzıyla yakalıyor galiba ilk filmde değil mi? Öyle bir şey var. Sonunda hatta
son filmde
ağzıyla yakaladığı için öyle açtı. Yoksa açamıyorlar. O 3 tane hediyeden biri işte herkese bir hediye veriyor Potter'a. Bu top veriliyor. Onun içinden de şey çıkıyor işte geri getirme şeyleri galiba onun içinden çıkıyor. Ama o ilk filmdeki topu veriyorlar galiba değil mi?
Evet hocam.
Bir diğeri de bu belki çok fazla hatırlanmayabilir. Frank adında bir köpek. Herkesin köpeği bu köpek.
Hatırlıyorum ben sanki.
Büyük, siyah gri karışım bir renge sahip. Son derece buruşuk ve kat kat bir yüzeye sahip. Nispeten korkan bir köpek. Yüzü böyle artık çok yaşlanmış. O yüzden derileri kat kat böyle sarkıyor.
Hatta ormanda hatırlarsanız kaçıyordu hocam.
Evet.
Malfoy'un yanından. Fluffy bu felsefe taşının odasını korumakta görevli olan üç başlı köpek.
Ha evet.
Hagrid'in sahibi olduğu söyleniyor bir yerde. Hagrid bunun yetiştirme yollarını vesaire biliyor. Müzikte olsun, şey olsun. Boyutu tam bilinmiyor ama bir patisi filmde Harry Potter kadardı hocam.
Doğrudur.
Pitbull cinsine benzer bir yapısı var. Ama çok daha büyük, çok daha vahşi. Dişleri çok büyük.
Üç başlı mıydı bu köpek?
Evet, üç başlı.
Görünmezlik pelerini. Dışarıdan bakıldığında normal bir pelerin gibi. Normal pelerinden farklı. Siyah renkli, üzerinde karmaşık koyu lacivert ve bordo renkli desenler var. Ama bu desenlere baktığımızda çok seçilmiyor ne deseni oldu. Düz bir pelerin aslında, bir kumaş diyebiliriz buna.
Çarşaf yani hocam bildiğiniz.
Aynen.
Peki bu bütün vücudu sarıyor mu arkadaşlar zaman, pelerin? Yani pelerin dediği şey giydiğinde bütün vücudu saran bir şey mi böyle bol?
Ya bildiğimiz battaniye çarşaf karışımı bir şey bu pelerin. Burada bahsedilen pelerin.
Anladım.
Ama birazdan mesela kostümlerinde anlatacağımız pelerin yani cübbe olanlar bundan daha farklı. Bu sadece bir kumaş parçası upuzun böyle büyük bir battaniye gibi. Üzerine attığı zaman insanlar gözükmüyorlar.
Evet. Zaten sanırım bu Harry Potter'dan yani bu üç önemli şey değil mi? Bir görünmezlik pelerini artı mürver asa artı bir de o ölümsüzlük taşı mıydı? İşte üçü bir arada olması ölümsüz oluyor gibi bir şey vardı galiba.
Bayağı biliyorsunuz hocam. Kimse
zaman işte izleyince 7. filmden hatırlıyorum aslında. Böyle hepsinin kitabını okumadım ama 7'yi okuyor. O giden şey yapıyordum. Bir de bizim bir Ayşegül vardı. Boğaziçi'nde öğrenciydi. O da psikolojik danışman. Çok severdi Harry Potter'ı. Sürekli konuşurdu. Oralardan hatırlıyorum.
İyi hatırlıyorsunuz. Ben hatırlamıyorum kaderini.
Son filmlerde genelde hatta Voldemort'u öldürmek için kullanmışlardı. Onları toplamaya çalışıyorlar.
Evet, hortkulukları toplamak
tabii, için. Tabii hortkuluk için onları kullanıyor. İşte bu üçün ama Harry Potter da sonunda fark ediyor bu üçünün kendisinde olduğunu aslında. Yani bu hatta bir hikaye vardı o 7.'de orada anlatılan bir şeyden oradan çıkılıyor.
Biraz ölüm yadigarları.
Ölüm yadigarları yani, değil mi?
Son sahneden bir
şey. Evet, evet.
Şimdi hareketli resimleri anlatacağım hocam. Şatonun içerisinde her yerde tabloların içerisinde hareketli resimler var. Hani bu resimlerin çoğunun içinde figürler var, insanlar var. Bu insanlar sürekli hareket ediyorlar. Ama sürekli tablonun içerisinde yer almıyorlar. Hatta bir sahnede Harry Potter nereye gitti diyordu. Ron da diyordu ki hep orada olmasını, hep orada durmasını bekliyorsun diyor adam.
Şimdi logoları kısaca anlatacağız. Gryffindor logosu. Şekilli bir tablo içinde sarı gövdeli, kırmızı yeleli bir aslan ayağa kalkmış bir şekilde durmakta. Logonun şekli ve süslemeleri sarı kırmızı renklerde renklerle karmaşık bir şekilde. Cesaret, sadakat ve kahramanlığın sembolü bir logosu. Zaten normalde ben şu ana kadar hiç detaylı olarak bakmamıştım. Çok karmaşık duruyor gerçekten. Bu şeyi hazırlamak için detaylı bakınca üzerinde aslan ve bir tane şövalye üzerinin de olduğunu fark ettim.
Kılıç da var mı şeyinde? Gryffindor'un kılıcı ünlü biliyorsunuz. Hani o kılıcı ele geçirmeye falan
yok
çalışıyorlar.
Yok.
O kılıcı bilen, yani hatırlayan var mı? Peki nasıl bir şey olduğunu merak
hocam.
Ettim. Bir ondan da bahseder misin hazır burada yeri gelmişken?
Kılıç upuzun bir kılıçtı benim hatırladığım kadarıyla. Çok bir şey yoktu süslemesi vesaire.
Ama işte hortkulukları yani, falan öldürmek için o kılıcı kullanıyorlardı galiba. Yani o da onlardan bir tanesiydi. Hatta ilk filmde de o kılıç bir eline geliyordu yanlış bilmiyorsam. Değil mi Harry Potter'ın felsefe taşında geliyordu? Yok, ikide mi geliyordu?
Sanki ikincide
geliyor. Evet. O yılanı öldürmek için geliyor.
Anka kuşu tarafından. O büyük bir kılıç hocam. Hani genel olarak yaygın şekilde bilinen, hani 1,5 metre uzunluğunda vardı belki. Müzede görmüştüm. Ben 2 metre kılıçlar da mevcut. Hı hı. İki elle tutulabilecek kadar büyüklükte.
Evet.
Büyük kılıçlar.
Peki.
Slytherin logosu, bildiğiniz gibi 4 tane hane var hocam şeyde. Hı hı. Hogwarts'ta. Hı-hı. İkincisini anlatıyorum. Slytherin. Yeşil bir arka plan üzerinde beyaz S, ters S şeklinde bir yılan var. Hı-hı. Ve başı üst olacak şekilde dilleri şey dili ağzının içerisinden çıkmış şekilde tıslıyor yani. Hı-hı. Bu böyle bir şey var, logosu var. Ve hırsın ve azmin sembolü olarak kabul ediliyor Slytherin.
Hı hı.
Ravenclaw logosu. Mavi bronz arka planda lacivert siyah bir kartalın yere inerken kanatları açık bir şekilde durduğu resim. Mantığı, zekan ve yaratıcılığın sembolü. Bu logoların hepsinde ortak olarak da en üstünde bir şövalyenin, yani metalden yapılmış bir şövalye üzerinin başı bulunuyor. Hepsinde ortak bir şekilde.
Hufflepuff logosu. Sarı siyah bir arka plan üzerinde siyah bir kunduzun olduğu resim. Hufflepuff'lar genelde yardımseverlikleriyle, çalışmalarıyla, eşitlik ve adaletle bilinirler.
Evet, güzel. Bir de burada hani logoları anlatmışken şeyi de merak ettim ben. Bu yine ilk kitapta yok ama hani hatırlıyorsunuz gibi. Voldemort'un bir yılanı var galiba, değil mi? Yani en sonuna kadar gördüğümüz büyük bir yılanı var galiba. O yılanla ilgili hatırladığınız bir şeyler var mı? Hani özelliği çok mu büyük, nasıl ağzı mı şey?
Pitonlu hocam galiba.
En sonunda galiba onu da öldürüyorlar. İşte öyle. O da hortkulukların biri de onun içinde diye biliyorum. O yılandaydı
evet,
galiba.
Evet, öyle bir şeydi ama... Adı da
çok farklı vardı. Değil. Normal bir yılan gibi. Siyahtı diye hatırlıyorum.
Hı-hı. Ben şimdi bakıyorum hocam. Ha, Nagini'ydi adı.
Adını hiç unuttum o kadar. O zaman geçti. Nagini'ydi.
Hocam bir de eğer şey yaparsan, yılan demişken aklıma geldi. Bir filmde Harry çok büyük bir yılanı öldürmeye çalışıyordu.
Hı-hı. O ikinci filmde. O farklı bir şey türdü. Yılandan da büyük bir şey. Nagini hocam şey gibi 5-10 metre. Hı-hı. Kalınlığı da böyle bir 50 santimden fazla herhalde. Hı-hı. Yani normal büyük bir piton büyüklüğünde.
Bir de şey merak ediyorum arkadaşlar. Bu Harry'nin korktuğu, bir türlü çok zorlandığı bir hayalet tipi vardı. Neydi onun adı? Bir şey...
Ruh emiciler.
Ya. O mesela Harry baş etmekte çok zorlanıyordu onlarla diye hatırlıyorum. Yani bir de
evet,
o nasıl, onun bir şey var mı?
Ruh emiciler hocam. Yani yırtık pırtık bir elbise giymiş hayalet gibi.
Siyah renkteler, yüzleri belli değil. Böyle büyük kapşonları var. Ve hani kapşonlarını kapadıkları zaman yüzleri de karartılıyor. Zaten büyük ihtimalle yüzleri yok.
Yüzleri yok hocam filmde. Hani bir insan şekli var gibi ama vücudunun aşağısı da parça parça kıyafetten oluşuyor.
Uçuyorlar ve hani belden aşağısı da bir bacakları yok. Aynen, süzülüyorlar. Ve elbiseleri yırtık pırtık onlarla birlikte süzülüyor. Elleri nasıl da hatırlamıyorum. Çok el formu yoktu sanırım.
Anladım. Harry'nin en çok korktuğu tip onlar galiba, değişik filmlerde karşısına çıkıyordu diye hatırlıyorum. Yani zorlanıyordu.
Bu filmde çok yer almadığı için bahsedemiyorum.
Ruh emiciler 2'den sonra. Ya sanki bir yerde bir karşına çıkıyor mu? Trende mi bir görüyorduk ama çok emin değilim.
Sanki bundan. Şeyde ormanda bir karşına çıkıyor gibi. Şeyin boynuzlu atın.
Azkaban.
Ya burada da boynuzlu atın kanını emerken bir ruh emici gibi bir şey çıkıyor. Ama onun Voldemort olduğunu söylüyor sonra da şey. Ata benzeyen bir adam.
Ha, bir de şey merak ettim şimdi, bu birde var mıydı yok muydu o bilmiyorum. Cin var ya, o cin çok karşımıza çıkıyor. Neydi o cin ya? Adı neydi?
Dobby. Sırlar Adası'nda ikinci filmde karşımıza çıkıyor.
Ha, o cini hatta da ona bir bakar mısın? O nasıl bir şeydi cin?
Dobby.
O da bayağı küçük bir cin.
Oluyor.
Evet ama o Dobby o şey yani en çok birkaç cin daha var filmde karşımıza çıkan da. O Dobby 7'ye kadar karşımızda hep oluyor. Hatta 7'nin ilk bölümünde ölüyor.
Tarif edebilirim size. Hı-hı. Yaklaşık böyle 50-60 santim boyutunda küçük bir yaratık. Buruşuk bir tane sahip. Buruşuk, açık bir ten böyle hani tüysüz.
Tatlılık.
Kulakları çok büyük, yana doğru uzamış. Yani normal bir kulak şeklinde değil. Hı-hı. Gözleri de çok büyük, parlak yeşil renkte. Hı-hı. Burnu da aynı şekilde çok büyük. Ama bunların aksine yüzü ve şeyi, çenesi küçük. Orantısız bir haliyle yani bir şeye sahip. Normal kalan şeyleri normal bir insan şeklinde eli,
kollu, bacağı, vücudu var.
Cüce gibi mi peki? Ya boyu ne kadar? Küçük bir şey değil mi bayağı?
50-60 santim falan.
50-60 santim. Hmm.
Belki daha kısa.
Ancak bir masaya kadar falan geliyordur.
Hmm.
Çok zayıf ve üzerindekiler de aslında çok paspal. Hatta birinin hizmetçiliğini yapıyordu ve o yüzden çok aslında pejmürde bir haldeydi.
Ya bu Malfoy'ların hizmetçisiydi. Peri bir şey yapıyor. O iki de serbest Murat kalıyor.
Murat veriyordu hocam.
Hı hı. Evet, bir şey veriyor.
Birinci serbest kalıyordu. Bir hediye alınca serbest kalabiliyor bu şeyler, evcinleri.
Evet evet, öyle bir şeyler. O yüzden o günden bugüne de hep Harry'ye sadakat de zaten. Hani
evet şöyle. Hatta bayağı yardımcı oluyordu. Sonra ölüyordu.
İşte 7'nin ilk bölümünde ölüyor. Yani Harry'i kurtarırken kendisine de lanetleniyor evet, mu? Bir şeyler oluyor.
Beatrix'in evinden.
Evet. Hah, Beatrix şimdi tam onu söylüyor. O Malfoy'un annesi değil mi Beatrix?
Aslında. Hayır hocam. Malfoy'un annesi değil.
De o cadılardan biriydi Beatrix. Onu da bir hatırlıyor musun?
Beatrix en ünlü cadısı hocam. Voldemort'un sağ kolu gibi bir şey yani.
Hı hı.
Cadıların en ünlüsü. Çok böyle şey imza büyüsü var. Hı-hı. Hani Fight Club'da da oynamıştı farklı. Hatta. Karanlık bir şeyi var ama aynı zamanda böyle farklı eğlenceli bir tarafı da var kendine ait. Hani ikinci bir eğlenceli tarafı. Sürekli kahkaha atıyor zaten. Kıvırcık evet. Uzun saçları var hocam.
Hı-hı.
Esmer.
Yüzünde sürekli böyle delice bir bakış var. Sürekli gülüyor, kahkaha atıyor.
Şey bir de aklıma şey yani tip olarak Weasley'lerin annesi var. Böyle anaç bir kadın var ya.
Evet. Yine Ron gibi onun da saçları turuncu renkte. Hı-hı. Ve hani ne çok şişman ne çok zayıf diyebiliriz. Böyle hı-hı. Orta kiloda. Boyu da kısaydı sanırım. Yine ten rengi açık. Aslında Ron'la çok benzer bulmaya çalışmışlar ten rengi ve saç rengi olarak. Onların genel olarak ailesi beyaz tenli ve kızıl saçlıydı. Hatta o noktadan dolayı onunla dalga geçenler oluyordu.
Bu arada bir soru gelmiyor. Basilisk dişini de betimleyebilirler mi diyor. Evet, basilisk dişi galiba. O da 7'de galiba yine yaratıkları öldürmüyor. Yok, şeyin dişiydi işte galiba değil mi? O ilk 2'de öldürüyor onun dişi.
Defteri vurmak için hatta defteri vuruyorlardı.
Onu. Evet evet evet, defteri onunla vuruyorlar. En son onu Romlar galiba onu kullanıyordu. O diş nasıl bir diş?
O diş de aslında bir köpek dişinin şeyine benzetebiliriz. Kocaman bir şey yani. İki elimize ancak sağ belki de. Böyle ince sivrilen bir diş. Ve hafif eğimli. Yine köpek dişi sanki kocaman çıkıyor.
Evet, gerçekten aslında şimdi düşünsek daha bir sürü şey de çıkar da Harry Potter'da çünkü her filmde,
evet,
her seride bambaşka hani karakterler devreye giriyor, bambaşka insanlar devreye giriyor ve oradan çıkan bambaşka evler vesaire var. Ben şeyi merak ediyorum, bu sihir yaptıklarında böyle uçmaları nasıl, ya uçarken böyle bayağı yükseğe mi çıkıyorlar, hızlılar mı, kuş gibi mi uçuyorlar vesaire, hani onlar biraz merak ettim.
Hocam genel olarak sadece süpürge dönüşüyorlar. Hani büyü yapıp da uçtuklarını çok rastlamadım ben.
Süpürgeyle de çok yukarı çıkmıyorlar. Değil mi?
Çıkabiliyorlar. Harry Potter çok uzaklaştı oluyordu. Ejderha tarafında kovalanırken vesaire.
Ha, ejderha demişken geçen onu Pitti Palace'da da sorduk ama burada bu filmde çok daha fazla ejderha görüyoruz değil mi? Ejderhalar var belli zamanlarda. Ejderha nedir? Yani nasıl bir hayvana benziyor? Nasıl bir şey tam olarak? Siz de biraz betimler
hocam,
misiniz?
Nasıl desem, sürünge yani bir kertenkelenin çok daha büyük ve vahşi hali gibi.
Genelde iki ayaklılar.
İki ayaklılar.
Ayakları vücutlarına göre çok daha küçük kalıyor çünkü vücutları çok kocaman. Aslında dinozorlarla da biraz benziyorlar ama dinozorların ufak da elleri var genelde. Ejderhaların yok sanırım. Ve kocaman kanatları var. Kırmızı renkte benim izlediğim filmlerde genelde o renklerde canlandırılıyorlar.
Genelde vahşi diş hatlarına sahipler ve genelde hepsinin çulu dikenli falan olur hocam sırtında.
dikenli pulları var. İki ayakları, iki kanatları mı var böyle o zaman? Öyle mi algılayabiliriz?
Evet, iki ayak, iki kanat. Hı-hı. Dikenli bir şey, boyun yapısı.
Boyun yapısı.
Genelde zırhları vardır zaten.
Ne kadar ejderha büyüklükleri? Uçan bile ejderha uçuyor zaten. Büyüklükleri bayağı büyük mü yani?
Çok değişken ama çok büyükleri var hocam genel olarak. Hani Harry Potter'dakiler genelde küçük bir uçak boyutunda.
Oo, bayağı büyükmüş yani küçük uçak boyutu dediğin. Şeyde 7'deydi galiba, onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir bunlar banka soymaya gitti, bankadan hani şeyi alma, kılıcık çalmaya gittiklerinde onları bir uçuran bir şey vardı. Üzerine binip uçuyor, o böyle tavanların üstünden falan atlayıp uçuyordu. O neydi? Ejderha mıydı o? Başka bir şey miydi? Dev miydi?
O ejderha değil ama çok daha farklı bir hayvandı. Yani normalde diğer filmlerde gördüğümüz gibi değil. Hatta Hagrid şey yapıyordu, onları bir derste gösteriyordu o hayvanı.
Evet.
Adını
mı? Şey, o kadar dur ya. Ben o kadar genç değilim çocuklar. Nereden hatırlayayım ben bunu?
Yok, zaten filme özgü bir hayvandı. Yani normalde ejderha gibi böyle çok her filmde kullanılmış değil de Harry Potter'da oluşmuş ama kanatları olan, kanatları yana doğru kapalıydı. Yani sanki
hocam,
kanatları yana doğru kapalı olur ya.
Evet evet ya, bu
aynen kuş gibi.
Onu
kuş
en son 7'de
vardı.
Onun üzerine biniyorlar hepsi. Onları kaçırıyor o şeyden. O
hocam kılıcım. At vücuduna sahip ama kanatları var.
Sizin bahsettiğiniz 7. filmde bunlar hortkulukları öldürmek için şey peşinde koşarlarken şey, o dediğiniz bahsettiğiniz şey bir ejderha. Arkadaşların bahsettiği şey de Azkaban tutsağında kullanılan bir hayvan. Kanatları olan, at şeklinde o hayvan olan o. Ama dediğiniz film ejderha yine. Hatta bankada esir tutulmuş bir ejderha. Onu kaçırıyorlar. Onu kurtardıkları için zaten ejderha yardımcı oluyor gibi bir şey onlara.
Doğru. Öyle bir ortam oluyordu o yapıda. Bir de dur bakayım. Bir şey daha vardı aklımda. Şey yaparken ama şimdi hatırlayamadım bir anda.
Devam ettikçe aklınıza gelirse sorabilirsiniz hocam.
Tabii abi, ben bitirdiğini sandım, o yüzden soruyorum. Bitmeyi bitmemiş miydi? Var mıydı? Siz devam edin. Pardon, ben soruyorum. Evet, devam.
Gryffindor kıyafetlerini az önce merak etmişsiniz. Biraz kıyafetleri bekliyorum. Beyaz bir gömlek var. Üzerine sarı kırmızı bir kravat ve üstüne kravatın üstüne gömleği yaka kısmı gözükecek şekilde giymiş ve yaka gri bir süveter var.
Hı hı.
Kadınlarda gri bir etek, eteklerde ise gri bir pantolon bulunuyor.
Hı hı.
Bütün bunların üstünde ise siyah bol ve göğsünde Gryffindor sembolü bulunan bir cübbe oluyor. Bu cübbe de kolları çok bol. Yani normal giydiğimiz kıyafetlerden belki de 3-4 kat daha bol bir kol yapısı var. Yine keza bedeni de çok fazla bol ve yürüdükleri zaman arkasından böyle uçuşuyor. Sanki pelerinmiş gibi ama cübbe aslında bunlar. Yine çok büyük kapşonu var. Kapattığı zaman kapşonlarını yenlerse yüzlerini kapacak derdi de. Genelde kapamıyorlar yani benim hatırladığım şekilde. Ve çok bol bir şey. Yine sarı kırmızı renkte Gryffindor logosu da atkıları bulunuyor böyle çizgi çizgi.
Genel olarak hocam Hogwarts'taki bütün hanelerin kıyafetleri birbirine benziyor. Sadece belli şeyleri ayrılıyor. Mesela Slytherin kıyafetlerinde gömlek, etek, pantolon ve süveterler Gryffindor ile aynı. Ama kravatları Gryffindor'un aksine yeşil beyaz renkte. Ve cübbelerinde de Gryffindor değil Slytherin sembolü var.
Yine diğer hanelerden Ravenclaw kıyafetlerinde de her şey aynı, sadece kravat rengi mavi beyaza dönüyor. Ve yakalarında Ravenclaw'ın sembolü bulunuyor.
Hufflepuff da yine aynı hocam. Bunların da kravatları sarı siyah renkte. Cübbelerinde de Hufflepuff logosu bulunuyor. Sembollerin anlamlarını zaten bahsetmiştik.
Evet evet evet.
Hocam bu arada aklıma geldi. Bu cübbeleri aslında mezuniyet kıyafetlerine benzetebiliriz. Bizim mezuniyette giydiğimiz cübbeler var.
Değil mi? Ona benziyor herhalde biraz da. Kepleri var mı?
Yok
kepleri
hocam.
Keplerini mezun olurken atıyorlar mı sanki?
Ya burada yok.
Hocaların var değil mi?
Ben de belki biz onu karıştırmış da olabiliriz. Hep ben de bir an düşündüm ama cübbeleri hep cübbeleri üzerinde mi peki çocukların, yani öğrencilerin hep okul hayat şeyleri boyunca?
Genelde
Kışları pek giymiyorlar. Herhalde mont gibi kullanıyorlar acıktan.
Ama ne zaman hani bir şey şapının içinde olsalar, dersler falan hep üzerinde olarak filmde gösterilmiş. Sonra felsefe taşım. Kızım parlak kristalinsi yapıda ve köşeli bir taş. Gerçek dünyada efsaneye göre her şeyi altına dönüştüren bir taş. Harry Potter dünyasında ise kullanan kişi ölümsüz oluyor. Kendi yapısı aslında çok şey yani taş olduğu için kırık dökük yerleri var. Böyle girintin çizimsiz yerleri var. Hafif şeffafımızda böyle kızıl parlak bir taş.
Son olarak da büyücü saklamacı hocam.
Tamam. Ne var dediniz?
Gerçek satrançtaki taşların dizilme eylemlerin aynı. Ancak normalin aksine dev boyutlarda. Onlar yaklaşık böyle 1 metre 2 metre boyutlarında. Sözde komutla hareket ediyorlar. Taş yeme özellikleri de fiziksel olarak kılıçlarla ve benzeri silahlarla gerçekleşiyor. Böyle bir oyun hocam. Bu normal.
Hatta Rom onu oynayarak şey yapıyor. En son kendini feda ediyor sanırım Rom.
Aynen öyle.
Gitsin diye, değil mi? Öyle biri öyle bitiyor.
Şey yaptırıyor. Sonra mat ediyor. Bu kadar da hocam. Sorunuz varsa veririz.
Arkadaşlar çok güzeldi. Harry Potter dediğim gibi yani üzerine daha çok konuşulabilecek bambaşka karakterlerin olduğu bir şeydi ama biz bir giriş yaptık diyelim hani temel olarak. Belki dediğiniz şimdi siz birinciyi anlattınız. Belki bundan sonraki şeylerde her film için gelen yeni mekanları o filmin seriye göre de veya kitaba göre de okuyup incelemek lazım. Ben şey merak ettim şimdi Hermione'ye bir dönmek istiyorum. Hermione karakteri aslında ben hep şey düşünürüm yani kitabı okuduysanız okuyanlara daha çok sorayım. Hani J.K. Rowling kendin idealindeki kadını yansıtmış gibi hissederim yani Hermione'de öyle bir his vardır.
Harry Potter'dan çok daha yetenekli.
Ya bana öyle geliyor yani çok daha niye yani Harry'i koymuş aslında Hermione de olabilirdi Harry'nin yerinde birçok şey.
Zaten ince düşününce yani Harry Potter çok da bir şey yapmıyor. Genelde şansla ilgili.
Ya tabii çok bayağı şans var. Hermione esas planlayıcı Hermione gibi yani. Hani hep öyle gelir bana.
Evet bütün büyüleri bilen o. Her şeyi yapan o.
Aynen. Tiplemesi peki yani bir albenisi var mı? Yoksa hani daha silik bir tip gibi mi duruyor? Hani onu merak ettim şey olarak.
Başta silik bir tip olarak çıkıyor. Sonradan gelişiyor hocam.
İlk filmlerde çok böyle şey kabarık saçları var. Yine böyle kızılımsı sarı gibi saçları arada biri. Çok gür hatta böyle bayağı kabarık. Sonraki filmlerde büyüdükçe artık onu böyle daha şekillendirerek yani tabii büyümesiyle de birlikte daha güzel bir kadına dönüşüyor.
En güzel büyüyen Harry Potter karakteri oldu hocam. Diğerleri genelde çirkinleşiyor.
Ne demek ya büyüdükçe. Ama bunlar gerçekten de ilk filmde aynı karakterleriydi. Yani gerçekten çocuklar değil mi? Yani sonra büyüyorlar film. Yani filmle birlikte onlar da büyüdüler galiba. Hani bugün.
Evet. Bayağı 11 yaşındalar bu ilk filmde. 11-13 evet. Olsa gerek.
Mesela bugün Harry Potter'ı oynayan çocuk kim acaba? Bilmiyorum adını biliyor muyuz? Biliyoruz.
Daniel Radcliffe hocam.
Hadi başka bir şeyde falan oynadı mı? Veya oynasa da yapışır yani insanlar şey yapmaz. Yani, o da
yakışmıyor ilginç. Evet hocam.
Yani oynadı mı
ya, bilmiyorum. Oynuyor tabii ki ama yakışmıyor.
Çünkü şey
siyah
o kadar.
Siyah Ayna gibi bir filmde oynamıştı. Korku filmi. Korku filmiydi. O kadar şey değildi yani daha silik kalmıştı.
Tabii şimdi insanlar bir de bu çok zor bir şey bence bir oyuncu için. Yani orada yapışınca böyle bir rolle bir daha bambaşka bir şeye gitmek falan çok kolay olmayacaktır muhtemelen diye düşünüyorum. Peki neyse burada bırakalım mı isterseniz arkadaşlar.
Çok, yok hocam sorabilirsiniz.
Yok aklıma yani bir an soracaklarımı bir an hatırlayamadım. Ama Hermione karakterini ben o anlamda düşünürüm yani filmin içinde bir bambaşka yani bilmiyorum J.K. Rowling'e sormak belki de sormuşlardır yani orada onu düşünerek kimi düşünerek yaptığını falan diye orada şey ilginç gelmişti. Herkes şey
bekliyor. Neden sevgili yapmadınız
herhalde? Ha evet değil mi en çok o sorulmuştur herhalde.
En büyük pişmanlıklarımdan biri demiş.
Öyle mi? Ya ama belki de o bilmiyorum pişmanlık mı? Yani o herkesin beklediği bir şeyin farkını da yapmış ama niye Ron'la sevgili olduklarını da direkt açıklayan bir şey de yapmıyor aslında. Hani ona bir mesaj da verilmiyor. Sadece onlar öyle sevgili oluyor. Harry'nin kız arkadaşı da var mesela. Değil mi? 4'te mi çıkıyor? 5'te mi çıkıyor?
Başka. Evet, bir iki kız çıkıyor hocam. Ravenclaw'dan zeki bir Asyalı Çinli bir kız çıkıyor.
Mesela ama Harry
kız... En son ama Ron'un kardeşiyle evlenir.
Evet, Ron'un kardeşiyle.
Ron'un kardeşiyle. Ama hani o da çok silik, yani çok fazla ön plana özellikle çıkartmamış mesela Harry'nin kız arkadaşı. Hatırlıyor musun? Sipini bir
başını
kısaca...
bağlayalım diye yapmışlar biraz, evet.
Sanki değil mi? Biriyle evlensin de yani hani boşta kalmasın diye yapmış gibiler yani. Hakikaten öyle bir olsun. Çünkü çok az ortada çıkıyor. Ben hatta ilk başta Harry'in şey olduğunu düşünmüştüm. Bir tane bir kız vardı. 4'te ya da 5'te. Garip garip böyle cinlerden bir şeyler yapıyordu. Otlardan
Runa.
Mı? Runa mı? Heh. O, onu hatırlıyor musun? Bir de onu aklıma geldi şimdi.
Bence de onunla yapsalar daha güzel olur.
Değil mi? Ben ilk başta onunla olur falan diye düşünüyordum. O biraz böyle şeydi. Hazır cevap bir tarafı vardı. Değişik bir yapısı vardı falan.
Evet,
da.
Hocam, değişik bir
onun yani, tipi nasıldı? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Kısaca onu da bir anlatalım, öyle bitirelim bari.
Tam olarak tarif ettiğiniz gibi hocam. Gerçekten çılgın bir karakter yapısı vardı.
Uzun saçları var. Böyle açık sarılı.
Hı hı.
Gözleri yine renkli. Hatırladığım
Zayıf
biri ve yüzü de böyle biraz
karakteristik,
yani kemikli diyebilirim.
Hı hı. Hani masum deseniz, hani masum olacağına inanacağınız ama kötü bir kız karakteri deseniz, kötü bir kız karakteri tipi de olan bir karakter.
Evet evet, bir yani farklı bir karakterdi film içinde. Uçuk yani, böyle bir değişiklik.
Tip olarak mesela deseniz ki bu kötü bir karakter, hiç yadırgamazsınız. Evet dersiniz, böyle bir tip var dersiniz.
Evet.
Bir vahşilik var.
Arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten oldukça keyifli oldu. Çok verim aldık. Güzel geçen bir şey oldu. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Bu sonuncuyu sizle kapattık. Ben çok zevk aldım. Güzel de bir ortam oldu. Hazırlandınız, emek verdiniz. Çok çok kendinize teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Size teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok zevkliydi kendim açımdan konuşmak. Çok güzel oldu.
Peki. Çok çok sağ olun. Ben de hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Biz teşekkür ederiz hocam. Çok ilgiliydiniz.
Çok sağ olun. Teşekkürler. O zaman inşallah bir sonraki son derslerimizde görüşmek üzere diyoruz.